Ayrım 13, Sarayın Bozkurtları, Sabahattin Önkibar, sayfa 189. 5x5 Arkadaş. Bir başka örnek, Bahçeli yine kürsüdedir. Arkadaşlar, her ülkücü önce ilkokuldan 5 arkadaşını bulup MHP'ye oy vermesi için ikna edecek. Sonra ortaokuldan 5 arkadaş, akabinde askerden 5 arkadaş ve en son sokaktan 4 kişi bulacak. Etti mi 24 kişi? Türkiye'de seçmen sayısı 49 milyon değil mi? Bölün 49 milyonu 24'e, demek ki 19 milyon oy alabilirsek MHP iktidar demektir. Bu inandırıcı olmayan bir hesap mı? Bırakın psikologları, sosyal ve siyasal bilimcileri, matematikçilere bile kahkahalar arttıran bu ifadelerin ya da sayısal takıntının tıp literatüründe özel bir adı var. Acı olan MHP, TBMM grubunda Bahçeli'nin 2009 ve 2010'da ettiği bu acayip sözlere Karadeniz jargonuyla "Ola ne dedin, ne oldu ve hala ne konuşuyorsun?" diyecek birinin olmamasıdır. Adamın iktidara gelme metodu sayılarla dans. Aytaç Durağ'a büyük vefasızlık. Ve böyle biri binlerce genci toprağa gömen bir siyasi hareketin, yani MHP'nin 21 yıldır önderi, iyi mi? Bahçeli için yapılan eleştirilerden biri MHP oylarına sahip çıkmamasıdır ki Aytaç Durak olayı bunun en önemli örneğidir. Aytaç Durak Adana'da tek başına siyaset firması. Nereden aday olursa o parti kazanıyor çünkü adam Çukurovalıların sevgilisi. Parti ayrımı yapmadan icraat yapıyor ki Adana'nın çehresi onun sayesinde değişti. Bir dönem AKP'den aday olan Durak peşi sıra MHP'den aday olup seçilince AKP'yi kızdırdı ve iktidar intikam adına onu görevden aldı. Görevden alma gerekçesi güya yolsuzluk iddiasıydı. Hadise açık seçim intikamken Bahçeli kendi partili belediye başkanını sahiplenmedi. Sahiplenmek bir yana, o süreçte ona randevu bile vermedi. Sonrası malum, Aytaç Bey uydurma olan 30 küsur davanın tamamından bir bir beraat etti ki zaten aleyhinde dişe dokunur bir iddia yoktu. Ancak Bahçeli'nin bu vefasızlığı Aytaç Bey'i tek kelimeyle kahretti. Cuma namazı olayı. Bahçeli bağlamında 9 yıl önce Yeni Çağ gazetesinde yazdığım bir yazıyı yorumsuz olarak aktarmak istiyorum. Bahçeli bu yazıma o günden bugüne ne dava açtı ne de açıklama gönderdi. Adı Mehmet Demirdelen, emekli müftü, Alparslan Türkeş'in yakın dostu ve MHP eğitimcisi. Merhum Türkeş döneminde görevle defalarca Avrupa'ya ve ABD'ye gönderilmiş. Kısacası ülkücü camiada, İslami ilimlerde bilge bir kişilik. Mehmet Bey, MHP'nin yeni genel merkez binasının bitiminde partiye müracaat ederek genel merkezde bulunan mescide ücret almaksızın imamlık yapmak istediğini bildirir. İstek kabul edilir ve Demirdelen Hoca göreve başlar. Başlangıçta 30 kişiyle başlanan namazlar zaman içinde özellikle cuma günleri binleri aşar ve cemaat katlara taşar. Mehmet Demirdelen Hoca tamı tamına 7 sene genel merkezin mescidinde imamlık yapar ve vaazlar verir. Cuma namazına gelin. Demirdelen Hoca bir gün Genel Başkan Bahçeli'den randevu ister ve şunu söyler. Efendim, beni bağışlayınız. Sizinle uzun dönemli tanışıklığımızdan cesaret alarak söylüyorum. Gençler Devlet Bey bir kez olsun cuma namazına niye gelmiyor diye fısıldaşıyorlar. Cuma namazlarına teşrif etseniz. Bahçeli'den cevap. İnşallah, inşallah. Aradan bir süre daha geçer, Mehmet Demirdelen Hoca bir gün namazın ehemmiyeti ve cuma namazının önemi üzerinde vaaz verirken şunları söyler. Cuma namazlarını mazeretsiz 3 kere üst üste kılmayanların eli bile sıkılmamalıdır. Bu vaazın 2 gün sonrasında Mehmet Hoca, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin koruma ve özel kalem görevlilerince yaka paça alınıp karga tulumba genel başkanlık katına çıkarılır. Bahçeli ilk kez alışılmışın dışında masasında değil, odasının kapısındadır. Hani benim elim sıkılmazdı. Koruma ordusuyla getirilen 70 yaşındaki Demirdelen Hoca'ya elini uzatır, Mehmet Hoca da uzatılan eli sıkar. O ana kadar susan Bahçeli işte o anda gürler. Neden sıktın elimi? Mehmet Demirdelen, uzattınız, sıktım efendim. Hani benim elim sıkılmazdı? Ben öyle bir şey demedim. Vaazında cuma namazı kılmayanın eli sıkılmaz dedin ya. Vaazda ben Allah'ın emirlerini söyledim. Söylemese miydim? Bahçeli korumalara ve özel kalem görevlilerine döner. Derhal kovun bunu. Sakın ha bir daha genel merkeze sokmayın. Teşkilatlarda yasak buna. Allah'ın emrini nasıl değiştireyim? 70 yaşındaki Mehmet Hoca'nın gözleri nemlenir ve şu karşılığı verir. Ben o sözü sizi kastederek söylemedim. Ben Cenab-ı Hakk'ın emrini dillendirdim. Ayrıca sizin hatırınıza Allah-u Teala'nın emrini değiştiremem. Bütün bunları dün konuştuğum Mehmet Hoca'dan birebir dinledim. Demir Delen Hoca'nın bana söylediği son söz de şuydu. Ben 7 yıl orada imamlık yaptım. Sayın Bahçeli bir kez olsun cuma namazına teşrif etmedi. Şüphesiz hiç kimse inanç ve amel noktasında Sayın Bahçeli'yi sorgulayacak durumda değil. Hutbede emin olun Sayın Bahçeli'yi kastetmedim. Belli ki Sayın Bahçeli eksikliği ya da ezikliğinden dolayı vaazımı kendine göre yorumladı. Üzüldüğüm şey beni bu güzel hizmetten ve Orta Doğu gazetesindeki köşemden uzaklaştırmasıdır. Ben o hizmetleri para karşılığında değil Allah rızası için yapıyordum. 7 yıl bir kuruş almış değilim. Evet olay aynen budur sevgili okurlar. Devlet Bey'in kişisel amel durumu şüphesiz hiç kimseyi ilgilendirmez. Cuma namazını kılar kılmaz onun tercihidir. Ancak Mehmet Demirdelen Hoca'ya olan tutumu kabul edilebilir değildir. Ülkücülerin protestosu. Yazdığım bu yazı gündem oluşturdu. Zira MHP lideri kendi partilisi olan imamı verdiği vaaz sebebiyle beni kastettin diyerek kovuyordu. Pek çok gazeteye haber olan bu yazım sonrasında MHP Genel Merkezi haftalarca ülkücüler tarafından protesto edildi. Koray Aydın FETÖ'cü. Tekrar kurultay süreçlerine dönersek, Bahçeli'nin 2012 yılında yapılan kurultayda rakibi Koray Aydın'dı. Aydın bu kurultaya Yüce Divan'da aklanmış biri olarak aday oldu. Koray Bey 2 yıl öncesinde girişilen olağanüstü kurultay teşebbüsündeki tecrübeleriyle Anadolu'nun nabzını tuttu ve delegelerle birebir temas kurdu. Avantajı MHP camiasında Bahçeli'ye karşı var olan tepkiydi. Ancak Koray Bey liderlik gösterip Bahçeli'ye meydan okuyamayınca kaybetti. Aydın kurultay sonrası iyi bir sınav veremedi. Kendini destekleyen bütün teşkilatlarıyla delegeler sokağa atılırken o Bahçeli'ye şirin görünmeye çalıştı. Bunun karşılığını Trabzon'dan birinci sıra adaylığı olarak aldı. Ancak Trabzonlular 2015 Kasım'ında bunun faturasını kesti ve Koray Aydın'ı seçmedi. Meral Akşener'in yürüyüşü ve akabinde gelişen Meral Akşener yürüyüşü. Devlet Bahçeli ismi ön plana çıkan Akşener'i dışlayıp aday yapmayınca ülkücü kamuoyu ayağa kalktı ve Meral Hanım'ı adaylığa zorladı. Sonrası ortada. Akşener sahne aldı ve yürüdü. Kuşkusuz Meral Hanım'ın bugünkü potansiyele erişmesinde şahsi özelliklerinin yanı sıra ülkücü camia ile toplumun Bahçeli'ye olan kızgınlığının da etkisi büyük. Ancak doğruya doğru, Akşener'de liderlik kumaşı var. Akşener'in FETÖ'cü olduğu iddiaları ise onu uzun yıllardır tanıyan biri olarak şahidim, asla ve kat'a doğru değil. Tamam Gülen'le tanışıklığı var ve bu biliniyor. Bugün MHP'de ikinci adam olan Celal Adan'la beraber onu ziyaret ettiklerini kendisi açıkladı. MHP'de kurultay cinayeti. Fakat böyle bir ziyaret FETÖ'cülüğe karine olamaz. Zira 1990'larda Fethullah Gülen ile Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller bile defalarca görüştüler. Türkiye'de merkez sağda siyaset yapanların bu tür cemaatlerle ilişki kurması eşyanın tabiatı gereğidir. Akşener'in Fethullah'ın Çiller'e ricasıyla İçişleri Bakanı olduğu iddiası ise palavra. Öyle çünkü hatırlayalım, Akşener'in bakan olduğu süreçte Fethullah Refah Yol Hükümeti yıkılsın istiyordu. Bu itibarla Fethullah Gülen'in yıkılmasını istediği bir hükümete bakan tavsiye etmesinin mantığı olabilir mi? Akşener'e karşı kurultay sürecinde yapılanlar ise hem siyasal hem de hukuki açıdan açık bir cinayettir. MHP'li 750 delege noter huzurunda imza atıyor ki bu toplam delegenin 1/3'üdür. Ama heyhat, buna rağmen kurultayın yapılması iktidarın desteğiyle engellendi. Ondan sonra milli veya ülkücü irade palavrasını atarlar. Aynı hakim. Bu arada size ilginç bir not. Akşener'in meşru kurultay toplantısını engelleyen yargı hükmünü veren hakim ile benim Devlet Bahçeli ile Ülkücüler Hakkında Her Şey isimli kitabım için toplatma kararı veren yargıç aynı isim. Ne dersiniz? Tesadüf müdür bu? Bu kitapta aktaracağım bir başka not. Ekmelettin İhsanoğlu'nun Abdullah Gül tarafından Bahçeli'ye önerildiğidir. Kemal Kılıçdaroğlu önce Bahçeli'ye gidip şu teklifi yapar. Meral Akşener'i Tayyip Erdoğan'a karşı aday yapın, onu destekleriz. Bahçeli bu teklifi geri çevirir ve Çankaya'da son günlerini geçiren Abdullah Gül'den randevu ister. Sayın Gül, MHP olarak tekrar Cumhurbaşkanlığına aday olmanızı teklif ediyoruz. Biz sizi desteklemeye hazırız. Ekmeleddin'e Bahçeli'yi Gül önerdi. Gül şu cevabı verir. Benim Tayyip Bey'e karşı aday olmam mümkün değil. Siz Ekmeleddin İhsanoğlu'na aday yapın, şansı yüksek olur. Bu tavsiyeyi alan Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na gider, Ekmeleddin'i teklif eder. Kılıçdaroğlu evet deyince İhsanoğlu üstelik CHP adayı olarak açıklanır. Görüldüğü gibi Devlet Bahçeli, Sadi Somuncuoğlu'ndan sonra bir kere daha ülkücü bir ismin, yani Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemiştir. Peki nedir bunun anlamı? Bu tavır sadece MHP'deki koltuğu izah etmekle açıklanabilir mi? Yoksa iddia edildiği gibi Bahçeli'nin kulağına fısıldayan meçhul bir irade mi var sorusu sorulmaya devam ediliyor. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Peki Bahçeli-Fethullah ilişkisi mi? Devlet Bey Fethullah'tan hoşlanmazdı, zira Gülen'in kendini sevmediğini biliyordu. Öyleyken FETÖ ile asla savaşmadı. Dahası Fethullah'ın ülkücüleri devşirmesinin önüne geçmedi. Ergenekon balyoz süreçlerinde FETÖ ve AKP ile kol kolaydı. Öyle ki mahkemenin kesin beraat hükmüne rağmen hala balyozda suç var bile diyebildi. Keza MHP ile kurulan kaset kumpansının üstüne gidemedi. Gelelim Bahçeli hakkında vereceğim hükme. Hani bir söz var, nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Bahçeli eğer iyi bir jübile yapıp emaneti ehline teslim etseydi, Türk milliyetçileri tarihinde yerini alırdı. Kader birliği. Bundan sonra hele hele Tayyip Erdoğan'la kader birliği yaptıktan sonra bunun olması mümkün değil. Oysa Bahçeli aslında hasta, dört kalp damarı ve kalp kapakçığı değişti, yaşı ilerledi ve enerjisi tükendi. Bunları ileri sürüp şanlı bir final yapabilirdi. Üstelik yapacağı bu finalle geçmişte yaptığı pek çok hatayı da örter ve unutturabilirdi. Ama yapmadı bunu, neden bilmiyorum. Bu aslında tarihin ona sunduğu bir fırsattı ve onu tepti. Demek ki kader ve tarih Bahçeli'ye böyle bir şanlı bir finali uygun görmedi. Her şey ortada. MHP'nin bugünkü hali dramatiktir. Tayyip Tak, Bahçeli Şak. Adeta Tayyip Tak, Bahçeli Şak diyor. Bilinen hikayedir. Sarı öküzü verirseniz sonrası yok olmaktır. Komedi şudur. Diyorlar ki Bahçeli giderse dava yok olur. İyi de arkadaş, yarın emri hak vaki olduğunda bu durum söz konusu olmayacak mı? Bunlar alemi kör, milleti sersem mi sanıyor? Buradan hareketle MHP için artık dava partisi demek doğru olabilir mi? Anlamadığım şey, Tayyip Erdoğan'la kol kola giren Devlet Bahçeli'nin tarihin kendi hakkında vereceği hükmü görmek istememesidir. Hayır, Bahçeli biatçı, yani tarikatçı tayfadan olsa hadi efsunlandı ya da afyonlandı diyeceğim, ama öyle biri değil. O zaman ne? Bu sorunun cevabı bulunmalı. Kitabın sonu. 12 Şubat 2019. Sayfa 197.